Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Daniel Coyle'un The Talent Code adlı kitabı, yeteneğin doğuştan gelen ve değişmez bir ayrıcalık olduğu fikrine karşı çıkan, araştırmaya dayalı bir popüler bilim ve öğrenme kitabıdır. Coyle, spor, müzik, eğitim ve iş dünyasındaki yüksek performansı incelerken, insanların belirli alanlarda nasıl olağanüstü beceri geliştirdiğini sorar. Kitabın amacı, tek başına irade ya da gizemli bir doğal armağanla açıklanan başarı anlayışını daha somut bir çerçeveyle değiştirmektir. Yazarın temel modeli 3 parçadan oluşur: derin pratik, ateşleme ve usta koçluk. Bu modelin arkasında tekrar ve düzeltme yoluyla sinir devrelerinin daha verimli çalışmasına bağlanan miyelin kavramı vardır. Coyle, dünyanın farklı yerlerindeki yetenek kümelerinden gözlemler aktararak gelişimin tesadüf değil, ortam, yöntem ve süreklilik meselesi olduğunu savunur. Kitap, özellikle öğrenme süreçlerini daha dikkatli tasarlamak isteyen okurlar için yetenek hakkında anlaşılır fakat düşünmeye çağıran bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yetenek doğuştan sabit bir özellik değil, geliştirilebilir bir beceri düzenidir. Kitabın çıkış noktası, yeteneği yalnızca genetik bir piyango sonucu gibi görmenin yetersiz olduğudur. Coyle, bazı insanların belirli bir alanda erken avantajlara sahip olabileceğini tümüyle reddetmez. Ancak asıl vurgusu, yüksek becerinin büyük bölümünün uzun süreli ve doğru yapılandırılmış öğrenme süreçleriyle oluştuğudur. Bu yaklaşımın önemli sonucu şudur: başlangıçtaki düzey ile ulaşılabilecek düzey aynı şey değildir. Bir çocuk müzikte, bir yetişkin dil öğreniminde ya da bir çalışan teknik bir görevde ilk anda zorlanabilir. Bu zorluk, o kişinin o alanda ilerleyemeyeceğinin kanıtı sayılmamalıdır. Coyle bu görüşü, yeteneğin belli bölgelerde ve kurumlarda yoğunlaşması üzerinden güçlendirir. Eğer olağanüstü performans yalnızca nadir doğuştan özelliklere dayansaydı, belirli kulüplerin, okulların veya toplulukların sürekli biçimde başarılı insan yetiştirmesini açıklamak zorlaşırdı. Bu kümeler, ortak çalışma alışkanlıkları, erişilebilir rol modelleri ve yüksek beklentiler yaratır. Türkiye'de de bir konservatuvarın, spor kulübünün ya da güçlü bir ustalık geleneğine sahip atölyenin etkisi bu açıdan düşünülebilir. Kitap, insanları herkesi aynı sonuca ulaştıracağı iddiasıyla değil, gelişimin koşullarını daha bilinçli kurmaya çağırır. Böylece yetenek, etiketleyen bir yargı olmaktan çıkar, incelenebilen ve desteklenebilen bir süreç haline gelir. İkinci olarak, derin pratik, hatayı görünür kılıp beceriyi küçük parçalarda inşa eder. Coyle'un en uygulanabilir kavramı derin pratiktir. Bu, bir hareketi, bilgiyi ya da tekniği rahat bir tempoda tekrar etmekten farklıdır. Derin pratikte kişi, mevcut becerisinin hemen ötesindeki bir zorlukla uğraşır. Hata yapar, hatanın nerede oluştuğunu fark eder, daha küçük bir parçaya geri döner ve yeniden dener. Bu döngü, özellikle yavaşlama ve dikkat toplama gerektirdiği için dışarıdan verimsiz görünebilir. Oysa kitabın mantığına göre becerinin hassas yönleri tam da bu anlarda güçlenir. Örneğin bir bağlama öğrencisinin eseri baştan sona hızla çalması kulağa akıcı gelebilir. Fakat sürekli aksayan bir geçişi yavaşlatıp parmak yerleşimini düzeltmesi daha derin bir çalışmadır. Benzer biçimde bir öğrencinin deneme sınavında yalnızca doğru sayısını takip etmesi yerine yanlış soruda hangi düşünme adımının koptuğunu bulması gerekir. Derin pratik, sonucu değil süreçteki arızayı hedef alır. Coyle bunu beynin sinir devreleri ve miyelinle ilişkilendirir. Kitabın temel iddiası, doğru tekrarların sinyallerin daha hızlı ve daha isabetli işlemesine katkıda bulunduğudur. Yine de buradan her tekrarın eşit değerde olduğu sonucu çıkmaz. Gelişim için odak, anında düzeltme ve kademeli zorluk birlikte bulunmalıdır. Bu nedenle derin pratik, çok çalışmaktan çok çalışmanın tasarımıyla ilgilidir. Üçüncü olarak, miyelin açıklaması. Tekrarın neden otomatik ve isabetli performans üretebildiğini anlatır. The Talent Code'u benzer kişisel gelişim kitaplarından ayıran yönlerden biri. Öğrenme alışkanlıklarını nörolojik bir açıklamayla ilişkilendirmesidir. Coyle, becerinin sinir devreleri üzerinden gerçekleştiğini, miyelinin de bu devreleri saran bir yapı olarak sinyallerin hızını ve doğruluğunu etkilediğini anlatır. Kitaptaki benzetmeyle miyelin, devrelerin yalıtımını güçlendiren bir katman gibidir. Bir beceriye ait doğru devreler tekrar tekrar kullanıldıkça, o becerinin daha akıcı ve daha güvenilir hale gelmesi için biyolojik bir temel oluşur. Bu çerçeve performansın neden yalnızca bilgi sahibi olmakla gelmediğini açıklar. Bir futbolcunun doğru pası teorik olarak bilmesi, baskı altındayken o pası doğru ağırlıkla vereceği anlamına gelmez. Bir konuşmacının etkili sunum ilkelerini öğrenmesi de, heyecan anında sesini, temposunu ve mesaj sırasını yönetmesini kendiliğinden sağlamaz. Bilginin eyleme dönüşmesi için devrelerin kullanım yoluyla pekişmesi gerekir. Bununla birlikte kitabın miyelin anlatısı tek başına her tür başarıyı açıklayan kesin bir formül olarak okunmamalıdır. Fiziksel koşullar, fırsat eşitliği, sağlık, ekonomik imkanlar ve alanın niteliği de performansı etkiler. Coyle'ın güçlü noktası, bunları yok saymaktan çok, gelişim üzerinde etkimiz olan bölümü görünür hale getirmesidir. Okura, beceriyi soyut bir kişilik özelliği yerine çalıştırılan ve güçlendirilen devreler bütünü olarak düşünmeyi önerir. Dördüncü olarak, ateşleme, uzun süren çalışmayı besleyen kimlik ve aidiyet duygusudur. Derin pratik yorucudur. Çünkü insanı sürekli eksikleriyle karşılaştırır. Bu nedenle Goyle, yalnızca doğru yöntemin yeterli olmadığını söyler ve ateşleme kavramını öne çıkarır. Ateşleme, bir kişinin belirli bir beceriye uzun süre yatırım yapmasını sağlayan başlangıç kıvılcımıdır. Bu kıvılcım, hayranlık duyulan bir sporcu. Yakın çevredeki bir örnek, bir öğretmenin güveni veya kişinin ait olmak istediği bir toplulukla karşılaşmasıyla doğabilir. Zamanla bu dış etki, kişinin kendini algılama biçimine yerleşir. İnsan, sadece piyano çalmayı deneyen biri değil, müzisyen olmayı önemseyen biri gibi düşünmeye başlar. Bu ayrım önemlidir, çünkü geçici heyecan ile kalıcı bağlılık aynı değildir. Kısa süreli hedefler, başlangıçta harekete geçirebilir. Ancak zor dönemlerde devam etmeyi sağlayan şey çoğu zaman kimlik duygusudur. Türkiye'de bir gencin mahalledeki başarılı bir spor kulübüne katılması, halk müziği korosunda kendine yer bulması ya da ailesinde eğitimle yükselmiş birini örnek alması bu tür bir ateşleme yaratabilir. Kitap, motivasyonu sürekli yüksek tutulması gereken bir duygu gibi değil, sosyal çevre tarafından da şekillenen bir bağ olarak ele alır. Bunun pratik anlamı, eğitimci ve yöneticilerin sadece hedef koymakla yetinmemesidir. İnsanların ilerlemiş örnekleri görebileceği, çabasının anlamını hissedebileceği ve kendini grubun meşru bir üyesi sayabileceği ortamlar kurmaları gerekir. Son olarak usta koçluk, kişiye göre ayarlanmış geri bildirimle zorluğu yönetir. Coyle'a göre usta koçluğun belirleyici özelliği. Koşkulu konuşmalar yapmak değil, öğrenmenin doğru anına doğru müdahaleyi yapmaktır. Etkili koç ya da öğretmen, herkes için tek bir yöntem uygulamaz. Öğrencinin mevcut düzeyini, dikkatini, hatasının türünü ve kişisel özelliklerini gözlemler. Ardından kısa, açık ve uygulanabilir geri bildirim verir. Kitapta öne çıkan yaklaşım, yanlışın uzun uzun eleştirilmesinden çok doğru hareketin gösterilmesi, mevcut uygulamanın fark edilmesi ve bir sonraki denemenin netleştirilmesidir. Usta koçlukta ikinci unsur, zorluğu katmanlı biçimde artırmaktır. Görev çok kolay olduğunda öğrenci yeni bir devre kurmaz, çok zor olduğunda ise hata anlamlı olmaktan çıkar ve kişi vazgeçebilir. İyi öğretmen, öğrenciyi tam gelişim eşiğinde tutmaya çalışır. Bir yabancı dil öğretmeninin önce kısa ve kontrol edilebilir konuşmalar yaptırıp sonra doğaçlama tartışmalara geçmesi buna örnektir. İş yerinde de deneyimli bir yöneticinin çalışana yalnızca sonucu söylemesi yerine küçük denemeler için alan açması daha öğreticidir. Coyle ayrıca usta koçların denemeye açık olduğunu vurgular. Aynı açıklama bir kişide işe yararken diğerinde yaramayabilir. Bu yüzden koçluk hazır reçete dağıtmak değil, gözlem yapıp yöntemi ayarlama işidir. Kitabın bu bölümü öğrenenin sorumluluğunu azaltmaz. Tersine, kaliteli geri bildirimin derin pratikle birleştiğinde gelişimi hızlandırdığını gösterir. Sonuç olarak The Talent Code, yetenek tartışmasını soyut övgülerden ve değişmez doğuştanlık iddialarından çıkarıp öğrenme davranışlarına yönelten bir kitaptır. Sporcular, müzisyenler, öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler, antrenörler ve ekip geliştirmekle ilgilenen yöneticiler için özellikle yararlıdır. Bireysel okur. Hangi beceri üzerinde çalışırsa çalışsın, tekrarlarını daha küçük parçalara bölmeyi, hatayı veri olarak kullanmayı ve ilerlemesini yalnızca sonuçla ölçmemeyi öğrenebilir. Eğitimci ve koçlar ise motivasyonun, geri bildirimin ve zorluk seviyesinin birlikte tasarlanması gerektiğini daha net görebilir. Kitabın pratik değeri, derin pratik, ateşleme ve usta koçluk üçlüsünün kolay hatırlanır olmasıdır. Ancak bu modeli mekanik bir başarı formülü gibi kullanmamak gerekir. Uzmanlaşma zaman ister, kişilerin başlangıç koşulları farklıdır ve her alanda aynı çalışma biçimi geçerli olmayabilir. Coyle'ın önerisi bu farklılıkları yok saymak değil, kontrol edilebilen öğrenme koşullarını güçlendirmektir. Benzer kişisel gelişim ya da performans kitapları çoğu zaman disiplin, tutku veya olumlu düşünme gibi tek bir unsuru öne çıkarır. The Talent Code ise bu unsurları beyin gelişimi, dikkatli pratik ve öğretim ortamıyla ilişkilendirir. Dünya çapındaki yetenek merkezlerinden yararlanması da kavramları yalnızca teori düzeyinde bırakmaz. Bu nedenle kitap, hızlı bir dönüşüm vaadinden çok, becerinin nasıl sabırla kurulduğunu anlamak isteyenler için güçlü ve gerçekçi bir başlangıç noktasıdır. Destek olmak isterseniz Daniel Coyle kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.